Ayrım 11. Ölüm bir varmış bir yokmuş. Jose Saramago. Sayfa 142. Ölüm döşeklerinin ayak ucunda gözlerini tek bir noktaya diken bazı kişilere göründüğü haliyle beyaz örtülere bürünmüş bir hayalet ya da Proust örneğinde olduğu gibi siyahlar giymiş şişman bir kadın olarak tasvir edildiği çok nadir bazı haller hariç esasen ihtiyatlıdır ve pek dikkat çekmemeyi tercih eder. Birçokları ölümü Tanrı'yla ilişkilendirdikleri ve onları madeni bir paranın iki yüzü gibi düşündükleri için ölümün de Tanrı gibi doğası itibarıyla görünmez olması gerektiğini değerlendirirler. Bu tam olarak doğru değildir. Bizler artık ölümün çarşafa bürünmüş bir iskelet olduğunu ve soruları cevap vermeyen eski ve paslı bir tırpanla birlikte soğuk bir salonda yaşadığını biliyoruz. Salonun duvarları kireçle badana yapılmış ve bu duvarlar boyunca üzerlerine örümcek ağları bürümüş birkaç düzine dolap duruyor. Bu dolaplar tıka basa dosya dolu. Dolayısıyla ölümün bu haliyle pek insan arasına karışmak istemediği sonucu çıkıyor ki bu da anlaşılır bir şey. Bunun öncelikli nedeni kendisiyle ilgili estetik kaygılar, ikinci nedeni ise onu o haliyle görecek olan zavallı insanların bir köşeyi dönüp o bomboş göz yuvalarıyla karşılaştıklarında zaten korkudan ölecek olmaları. Ölüm halk arasında görünmez olur. Ama özel yaşamında önceki bölümlerde anlatıldığı üzere ve yazar Marcel Proust ile gözleri bir noktaya kilitlenen ölüm döşeğindeki kişilerin aktardıkları şekilde görünür. Tanrı'nın durumu ise farklıdır. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın o insanların gözlerine görünemez. Bu onun buna muktedir olmamasından dolayı değildir. O her şeye kadirdir. Sadece kendi yarattığı varsayılan insanların karşısına nasıl bir yüz ifadesiyle çıkacağını bilemez. Büyük bir ihtimalle o insanları hatırlamayacaktır. Ya da daha kötüsü insanlar onu tanımayacaklardır. Tanrı'nın insanların gözüne görünmemesinin büyük bir şans olduğunu söyleyenler de olacaktır. Onlar ölüm karşısında hissettiğimiz korkunun, onun karşısında hissedebileceğimiz dehşetin yanında çocuk oyuncağı gibi kalacağını savunurlar. En nihayetinde ölüm konusunda da Tanrı hakkında da anlatılanlar hikayelerden ibarettir. Bu anlattığımız da o hikayelerden biridir. Önceki bölümlerde anlattığımız olaylar olup biterken ölüm ansızın şehre inmeye karar verdi. Elbise niyetine giydiği tek şey olan çarşafı üzerinden çıkardı, dikkatlice katladı ve önceki kısımlarda oturduğu sandalyenin üzerine yerleştirdi. Salonda bu sandalye, masa, arşiv dolapları, tırpan ve daracık bir kapının dışında hiçbir şey yok. O dar kapının da nereye açıldığını bilmiyoruz. Bu kapı salonda görünen tek kapı olduğundan ölümün şehre giderken bu kapıyı kullanması akla yakındır. Ama öyle olmayacaktır. Çarşafını çıkaran ölüm bir kez daha küçülmüş, heybetini kaybetmiştir. Normal insan boyutlarındadır. Boyu 1 metre 66 ya da 1 metre 67 santim civarındadır. Üzerinde herhangi bir örtü, hatta bir iplik bile bulunmayan çırılçıplak ölüm olduğundan daha da ufak tefek durmaktadır. Görünümü neredeyse ergenlik çağında bir çocuğun iskeletini andırmaktadır. Bu ölümün acısına ortak olmak üzere hak etmediği bir merhamet duygusuyla omzuna elimizi koyduğumuzda elimizi sert bir hareketle silkeleyen ölümle aynı ölüm olduğuna inanmak çok güç. Gerçekten dünyada bir iskeletten daha çıplak hiçbir şey yoktur. İskeletler canlıyken iki kez giyiniktirler. Öncelikle etleri onları örter, buna ilk kat diyebiliriz. Eğer banyo yapmak ya da daha zevkli uğraşlar için çıkarmamışlarsa da bu kez etlerin üzerine örten giysileri de vardır ki bu ikinci kattır. Gerçek konumuna, yani bir süre önce varoluştan uzaklaşmış birinin etleri sıyrılmış çatısına indirgendiği andan itibaren yapacağı herhangi bir şey kalmaz. Ona düşen yok olmaktır. Olup biten de bu zaten. Ölüm tepeden tırnağa yok olmakta. Şaşkınlıktan büyüyen gözlerimizin önünde kemikleri eriyor. Hatları silikleşiyor. Katı görünen kemikler gaza dönüşüyor. İnce bir sis perdesi değişik yönlere doğru yayılıyor. İskelet adeta buharlaşıyor. şu an itibarıyla silik, belli belirsiz bir şekil ve ona doğru bakıldığında arkasında umursamaz bir edayla duvara dayalı duran tırpan görülebiliyor. Bu esnada ölüm bir anda yok oldu. Vardı ve yok oldu. Ya da var ama biz göremiyoruz. Esasında yok. Eflatun renkli zarfın üçüncü kez dönüşünde kendi vicdanının sesini dinleyerek aldığı karar uyarınca yer altındaki salonun tavanından süzülerek çıktı. Salonun üzerinde duran devasa toprak kütlesini aştı ve gitti. Nereye gittiğini biliyoruz. Violonselciyi öldüremiyor. Ama onu kendi gözleriyle görmek, tanımak istiyor. O fark etmeden ona dokunmak istiyor. Bugünlerde yönetmelikleri fazla ihlal etmeden onu öldürmenin bir yolunu bulacağına inanıyor. Ama bu arada ölümün haberlerinin ulaşamadığı bu adamın kim olduğunu, eğer varsa ne tür güçlere sahip olduğunu anlamak istiyor. Hiçbir şeyden habersiz, çoktan ölmüş olması gerektiğinin farkında bile olmadan yaşayan masum salağın teki olabileceğini de göz ardı etmiyor. Penceresiz, yalnızca nereye açıldığı belli olmayan daracık bir kapısı bulunan bu soğuk salonda kapalı kaldığımız süreçte zamanın ne kadar hızlı akıp gittiğinin farkına varmamıştık. Saatler sabaha karşı 3'ü vurdu. Ölüm artık violonselcinin evinde olmalıydı. Gerçekten de oradaydı. Ölümü en çok yoran şeylerden biri, gittiği yerlerde görmek istemediği halde gözlerinin önünden akıp giden nesnelerin tümünü görmek zorunda kalmasıydı. Tanrı'ya en benzer yönlerinden biriydi bu. Açıklayalım. İnsanların algılayış düzeyiyle ispatlanmamış olsa da çocukluğumuzdan beri iki yüce varlık olan ölüm ile Tanrı'nın her zaman her yerde olduğuna inandırılmışızdır. Diğer bir deyişle onlar omnipresentis, her yerde bulunan varlıklardır. Ve bu sözcük de diğer birçok sözcük gibi Latince ile Yunanca'nın melezidir. Esasında kelimeler ağzımızdan büyük kolaylıkla çıkıverirler. Ve çoğu zaman biz bu sözcüklerin gerçekte ne ifade edebileceğini fark etmeyiz bile. Tanrı'nın her yerde olduğunu söylemek kolaydır. Ölümün de her yerde olduğunu söylemek kolaydır. Ama bu iki varlığın her zaman ve her yerde bulundukları takdirde, ister istemez bulundukları her yerde görülecek her şeyi de görmek zorunda kalacaklarını göz ardı ederiz. Olaya Tanrı açısından bakarsak, görevinin gereği olarak aynı anda kainatın her yerinde olması gerekir. Bu böyle olmasaydı zaten kainatı yaratmış olmasının da bir anlamı kalmazdı. Tanrı'nın yalnızca küçücük ve adına dünya denilen bir gezegenle uğraştığını düşünmek gülünç olur. Bu konuda kaydedilecek bir husus daha var. Bu husus belki de kimsenin aklına gelmemiştir. Tanrı dünyaya dünya demez. Ona bambaşka bir isim atfetmiştir. Ölümün durumu ise daha farklıdır. Önceki sayfalarda aktardığımız üzere bu ölüm yalnızca insanlara ayrılmıştır ve gözlerini bir an bile bizden ayırmaz. Öyle ki ölüm zamanı henüz gelmeyenler bile onun gözlerini üzerlerinde hissederler. Bu çerçevede onunla birlikte yaşadığımız tarihsel sürecin herhangi bir anında şu ya da bu nedenle görsel algılama yeteneğini istisnai olarak faniler düzeyine çektiği, yani bir seferde yalnızca bir nesneye baktığı ve yalnızca o nesneyi gördüğü durumlarda ölümün bu değişikliği yapabilmek için ne çok çaba sarf ettiğini tahmin edebiliriz. Violonselcinin evinin kapısının önünde uzun süre oyalanmasının nedeni de buydu. Attığı her adımda kendi doğasının ayrılmaz bir parçası olan yayılma eğilimine karşı mücadele ediyor. Bu eğilim başıboş bırakıldığı takdirde onun patlayarak uzayda dağılmasına yol açacak ve binbir zahmetle bir araya getirilen oturmamış eğreti bünye dört bir yana saçılacak. Adım atması hususuna gelince bu ifade okurların olup biteni gözlerinin önünde daha kolay bir şekilde canlandırabilmeleri için böyle kullanılmıştır. Yoksa ölüm bacakları ve ayakları varmış gibi hareket etmemektedir. Eflatun renkli zarfın ulaşamadığı, violonselcinin oturduğu ev, orta halli insanların yaşadığı türde bir ev. Ev bu yönüyle Euterpe'nin Yunan mitolojisindeki Musa'lardan, yani ilham perilerinden biri, müzik ve lirik şiirinin ilham perisidir. bir müridinin evinden ziyade bir küçük burjuvanın konutu görünümünü arz ediyor. Evin hemen girişinde üzerindeki 5 ayrı kapı belli belirsiz seçilebilen karanlık bir koridor var. Bu kapılardan birini öncelikle açıklayalım ki ona tekrar dönmek gerekmesin. Bu kapı koridorun en dibinde yer alıyor ve banyoya açılıyor. O kapı dışında iki yanda ikişer kapı bulunuyor. Ve ölüm incelemesine sol tarafta yer alan kapıların ilkinden başlamaya karar veriyor. İlk kapı pek fazla kullanılmıyormuş izlenimi veren bir yemek odasına açılıyor. Oda içinde asgari düzeyde donanım bulunulan küçük bir mutfakla iç içe. Ölüm tekrar koridora çıkıyor ve kullanılmadığını anlamak için açmaya gerek duymadığı bir kapının önünde duruyor. Açılıp kapanmayan türden bir kapı bu. Lanetli bir kapı da denilebilir. Ölümün bu kapıyı açmaksızın kapının da arkasında duran her şeyin de içinden geçmesi son derece kolaydır. Ama şu an itibarıyla gözle görülememesine karşın daha önce de söylediğimiz üzere ayaksız ve bacaksız da olsa binbir güçlükle aşağı yukarı bir insan görünümüne bürünebilmişken kurduğu bu bütünlüğün bir tahta kapının içinde ya da arkada bulunması muhtemel bir elbise dolabının içinde dağılıvermesini göze almayı istemez. Ölüm koridor boyunca bu kez sağ taraftaki ilk kapıya kadar ilerledi. İçinden geçti ve müzik salonuna girdi. İçine bir piyano, bir violonsel ve üzerinde Robert Schumann'ın Opus 73'üne ait 3 fantezi parçanın notaları duran bir sehpanın bulunduğu oda başka bir şekilde nitelenemezdi. Ölüm sehpanın üzerinde duran kağıtları, baygın turuncu huzmeleri iki pencereden geçerek odanın içine vuran bir sokak lambasının ışığı altında okuyabilmişti. Odanın içinde üst üste yığılmış dergiler ve bir zamanlar Ares ile Afrodit'in çocuğu iken şimdi akortların bilimi sayılan müzik ile edebiyatın mükemmel biçimde birlikte yaşayabileceklerinin göstergesi gibi duran yüksek kütüphaneler vardı. Ölüm elini violonselin telleri üzerinde yumuşakça dolaştırdı. Parmaklarının ucuyla hafifçe piyanonun tuşlarına dokundu. Ama enstrümanların sesini yalnızca kendisi duydu. İlkinden uzun ve derinden gelen bir inleme duyuldu. İkincisinden ise kısacık kuş cıvıltıları geldi. Bu seslerin hiçbiri insan kulağının duyabileceği türden değildi. Buna karşın çok uzun süreden bu yana iç çekişlerle inlemeleri yorumlamaya alışmış kulaklara son derece net ve anlaşılır geliyordu. Adamın uyuduğu oda ise yandaki olmalıydı. Odanın kapısı açık. İçerisi müzik salonuna göre biraz daha karanlık olmakla birlikte kenardaki yatak ve üzerinde yatan birinin silüeti görülebiliyor. Ölüm ilerler. Eşiği geçer ama bir anda durur. Yatak odasında ikinci bir canlının bulunduğunu hissettiğinde ilerleme konusunda kararsız kalır. Birebir tecrübe etmek suretiyle olmasa da hayatla ilgili birçok şeyden haberdar olan ölüm, adamın misafiri olduğunu ve yanında birinin yattığını düşündü. Bu kişi henüz Eflatun bir zarf göndermediklerinden biriydi ve violonselci ile aynı çarşafa sarınıp aynı battaniyenin sıcaklığını paylaşıyordu. Ölüm biraz daha ilerledi. Dokunması mümkün olmamasına karşın neredeyse sürtünerek komodine yaklaştı ve adamın yalnız olduğunu gördü. Buna karşın yatağın diğer tarafında halının üzerinde bir yumak gibi kıvrılmış uyumakta olan orta boy siyah bir köpek gördü. Ölüm hatırladığı kadarıyla ilk kez yalnızca insanları öldürebildiğini, şuracıkta yatan hayvanın onun simgesel tırpanının etkisi dışında kaldığını düşündü. Sahip olduğu güç bu hayvana herhangi bir şekilde dokunamıyordu bile. Kendisinin yaptığı gibi başka canlıların, hayvanların, bitkilerin ölüm işlerine bakan varlık da onun gibi işi bıraksa ve birileri yazdıkları kitabın sonunda ertesi gün hiçbir köpek ölmedi yazsa bu köpek de ölümsüz olabilirdi. Böylesi bir ölümsüzlüğün ne kadar sürebileceğini ileride göreceğiz. Adam kıpırdandı. Belki rüya görüyor, belki de uykusunda Schumann'ın parçalarını çaldığı sırada yanlış bir notaya basıyordu. Bir violonsel piyano gibi değildir. Piyanolarda notalar hep aynı yerde, tuşların altında bulunurlar. Oysa violonsellerde notalar teller boyunca uzanırlar. Onları arayıp bulmak, tespit etmek, tam yerlerini belirlemek, yayı uygun açıyla tutmak gerekir. Dolayısıyla uyurken bir iki nota şaşırmak son derece olağandır. Ölüm adamın yüzünü daha iyi görebilmek için öne doğru eğildi ve o anda aklına müthiş bir fikir geldi. Arşivindeki dosyaların içinde bahse konu kişilerin birer fotoğraflarının da bulunması gerekirdi. Bu fotoğraf öyle sıradan bir fotoğraf olmamalı. Son derece gelişmiş teknolojilerle aynen arşivlerin sürekli olarak kendilerini yeniledikleri gibi fotoğraflar da her an kendilerini yenileyerek kişilerin o anki hallerini göstermeliydiler. Böylelikle annesinin kucağındaki buruşuk pembe yüzlü bir bebeğin görüntüsüyle başlayan süreç bugünlere, yani gerçekten de o eski biz olup olmadığımızı değerlendirdiğimiz ya da sihirli lambanın içinden çıkan bir cinin her geçen saat bizi bir başkasıyla değiştirdiğini düşündüğümüz günlere kadar gelebilirdi. Adam uyanacakmış gibi bir kez daha kımıldadı. Ama hayır. Nefes alıp verişi yeniden olağan haline, yani dakikada 13 kezlik ritme döndü. Sol el kalbin üzerinde kalp atışlarını dinler gibi duruyor. Diyastol için açık bir nota, sistol için kapalı bir nota. Bu arada sağ el yukarıya doğru açık ve parmakları hafif kıvrık duruyor. Adeta başka bir elin gelip kendisiyle birleşmesini bekler gibi bir hali vardı. Adam 50 yaşını henüz doldurmuş olmasına karşın daha yaşlı duruyor. Bu izlenimi veren yaşından öte yorgunluğu, ayrıca hüzünlü bir mizaca da sahip ama bunu ancak gözlerini açtığında öğreneceğiz. Saçları seyrelmiş, kalanların önemli bir kısmı da ağarmış. Sıradan bir adam görünümü arz ediyor. Ne çirkin ne yakışıklı. Onu şu haliyle battaniyenin tam olarak örtemediği çizgili pijamasıyla sırt üstü yatarken gören hiç kimse, onun şehrin senfoni orkestralarından birinin birinci violonselcisi olduğuna ve yaşamının, portelerin, sihirli satırları arasında müziğin derin ruhunu arayarak geçtiğine inanmazdı. Es müzik, sistol, diastol. Ölüm hala devletin iletişimle ilgili kurumlarının doğru çalışmayışına hayıflanıyordu. Ancak buraya gelirken hissettiği yoğun rahatsızlıktan da eser kalmamıştı. Adamın uykulu yüzüne baktı ve bir anda aklından onun çoktan ölmüş, bu hafif nefes alıp verişinin artık son bulmuş, son elin koruduğu kalbin son atışında kasılarak durmuş ve içindeki kanın boşalmış olması gerektiği düşüncesi geçti. Adamı görmeye geldi ve gördü. Onda eflatun zarfların geri gelişini açıklayacak herhangi bir fark yok. Şu andan itibaren yapabileceği en iyi şey bir an önce yer altındaki soğuk salona dönmek ve bu violonsel bıçkıcısını kendi kendine ölümden kurtaran lanet tesadüfün üstesinden nasıl geleceğini düşünmekti. İçinde giderek azalan hüsranı yeniden mahmuzlamak üzere özellikle yan yana kullandığı bu iki saldırgan ifade, yani lanet tesadüf ve violonsel bıçkıcısı, doğrusu istediği etkiyi pek yapmamıştı. Uyan adamın eflatun zarfların başına gelenlerle ilgili herhangi bir kabahati bulunmuyordu. Artık kendine ait olmaması gereken bir hayatı yaşadığını ve işler olağan seyrini takip etse en azından 8 gün önce gömülmüş olacağını aklından bile geçiremezdi. Bu durumda siyah köpek de şehirde dört dönüp sahibini arıyor olur ya da yemeden içmeden kesilir, binanın önüne oturup sahibinin geri gelmesini beklerdi. Ölüm bir an için kendini bıraktı. Duvarlara doğru dağıldı. Tüm odayı kapladı. Daha sonra adeta bir sıvıymışçasına yandaki oturma odasına doğru aktı. Ölümün bir kısmı orada durdu ve bir sandalyenin üzerinde açık duran deftere baktı. Johann Sebastian Bach'ın Köthen'de bestelenmiş 1012 eser sayılı Re majör 6 numaralı suitiydi. Bu parçanın da Beethoven'ın 9. senfonisi gibi kısmen neşeli tempoyla yazıldığını ve insanların birliğinden, dostluktan ve sevgiden söz ettiğini bilmek için müzik okumuş olmaya gerek yoktu. O anda o zamana dek görülmemiş, hayal bile edilemeyecek bir şey oldu. Ölüm dizlerinin üzerine çöktü. Tekrar eski halini almış, yeniden kendini bulmuş bir vücuttu artık. Bu nedenle dizleri, bacakları ve ayakları vardı. Kolları, elleri, ellerinin ardına sakladığı bir yüzü ve neden titrediği bilinmemekle birlikte titreyen omuzları da vardı. Ağlıyor olamaz. Her geçtiği yerde ardına gözyaşı bırakan ama bu gözyaşları arasında hiç kendi gözyaşı bulunmayan birinden bu kadar çok şey beklenemez. Şu haliyle ne görünür ne görünmez, ne iskelet ne de kadındı. Bir anda yerden kalktı ve odaya girdi. Adam hiç kıpırdamamıştı. Ölüp kendi kendine artık burada yapacak bir işim kalmadı. Gidiyorum. Uyuyan bir adamla bir köpek görmek için gelmeme değmedi diye düşündü. Belki de rüyalarında birbirlerini adam köpeği, köpek de adamı görüyordur. Köpek sabah olduğunu ve başını adamın başına dayadığını görürken adam da sabah olduğunu ve sol koluyla köpeğin sıcak ve yumuşak bedenini sararak kendine çektiğini görmektedir. Koridora açılan kapıyı kapatan gardırobun yanında bir koltuk duruyordu ve ölüm gidip oraya oturdu. Buna daha önceden karar vermemiş olmasına karşın ve o köşeye oturdu. Yer altındaki arşiv salonunun bu saatlerde ne denli soğuk olabileceğini hatırlaması bu kararı almış olmasına etkili olmuş olabilirdi. Gözleri adamın başının hizasında, pencereden içeri süzülen ışığın baygın turuncu huzmeleri altında adamın profilini net bir şekilde seçebiliyor. Bir yandan kendi kendine orada bulunmak için geçerli herhangi bir nedeni olmadığını tekrarlarken, öbür yandan da tam tersini çok geçerli bir nedeni olduğunu düşünüyor. Bir nedeni olduğunu, hem de çok geçerli bir nedeni olduğunu kendi kendine tekrarlıyor. En nihayetinde bu ev, içinde tabiatın yaşamı ve ölümü emreden, hem de kişiye fikrini sormadan emreden, o en katı kanununu ihlal eden birini barındıran tek ev. Şehirde de tek, ülkede de tek, dünyada da tek. Bu adam ölü diye düşündü ölüm. Genç ölmeye mahkum herkes ölüdür aslında. Yalnızca baş parmağımın hafif bir dokunuşuna ya da onlara reddedemeyecekleri eflatun renkli bir zarf göndermeme ihtiyaç duyarlar. Ama bu adam ölü değil. Biraz sonra uyanacak diye düşündü bir yandan da. Uyanacak. Diğer bütün günler olduğu gibi yatağından kalkacak. Köpeğin vücudundaki fazlalıklardan kurtulabilmesi için bahçeye açılan kapıyı aralayacak. Kahvaltısını yapacak. Tuvalete gidecek. Rahatlamış, temiz, tıraşlı olarak çıkacak. Bir ihtimal köpekle birlikte köşedeki büfeden gazete almaya gidecek. Belki sehpanın önüne oturup Schumann'ın 3 parçasını bir kez daha çalacak. Belki her Ademoğlu'nun olağan yükümlülüğünü yerine getirecek ve ölümü düşünecek. Ama o sırada ölümün onu nasıl öldüreceğini bilemediğinden, habersiz olduğundan, bir çeşit ölümsüz olduğunu da hiç bilmeyecek. Adam yatakta pozisyonunu değiştirdi. Kapının önündeki gardıroba sırtını döndü ve sağ kolunu köpeğe doğru sarkıttı. Bir dakika sonra uyanmıştı. Susadığını hissetti. Komodinin üzerindeki lambayı yaktı. Ayağa kalktı. Her zamanki gibi köpeğin başının altında duran terliklerini ayağına giydi ve mutfağa yöneldi. Ölüm onu izledi. Adam bir bardağı su doldurup içtiği sırada köpek geldi. Bahçeye açılan kapının yanında duran kaptan su içti ve başını sahibine doğru kaldırdı. "Tabii ki dışarı çıkmak istiyorsun," dedi violonselci. Kapıyı açtı ve hayvanın geri dönmesini beklemeye koyuldu. Az önce kullandığı bardağın dibinde biraz su kalmıştı. Ölüm suya baktı ve susamanın nasıl bir his olduğunu hayal etmeye çalıştı. Ama başarılı olamadı. Bu hissi daha önce çöle birilerini susuzluktan öldürmeye gittiğinde de anlayamamış ama o sefer hayal etmeyi bile denememişti. Köpek kuyruğunu sallayarak geri döndü. Adam "hadi uyuyalım" dedi. Yatak odasına döndüler. Köpek yerde 3 kez yuvarlandı ve tor top olup yattı. Adam yorganı boynuna kadar çekti. 2 kez öksürdü ve uykuya daldı. Köşedeki koltukta oturan ölüm onu izlemeye sürdürüyordu. Epey zaman geçtikten sonra köpek halının üzerinden kalktı ve koltuğun üzerine çıktı. Ölüm hayatında ilk kez kucağında bir köpek olması hissini yaşadı. 11. ayrımın sonu, sayfa 151.